Oradan Golü Var'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Süper Lig ve Premier Lig konuşmaya devam ediyoruz. Hızlıca başlayalım. Trabzonspor Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu ve teknik direktör Edin da kovuldu bunun sonucunda. Ferhat seninle başlayalım.
Trabzonspor maçı iyi başladı. Yani gol yedi ama 3-1 önde girdi ilk yarıya. Sonra 41'de bir gol daha yedi. 3-2 oldu maç. Ama Trabzon'un bu maçı kaybetmesini ben beklemiyordum. Yani 4-3 kaybettiğimde 90 artı 3. dakikada Koyta'nın attığı harika gol. Yani maçın zaten bütün golleri güzeldi. Özellikle Tırpan, Vakayem'in ikinci golü ve Koyta'nın golleri harikaydı. Ben zaten geçen hafta da söyledim. Trabzon bu şekilde gitmeye devam edecek. Zaten küme hattında hala da çıkamadılar yukarı. Yani benim bu sene Trabzon'dan bir beklentim yok. Kümede kalabilirler mi? Kalırlar bence ama bu şekilde devam ederler yani. Trabzon'dan bu sene ilk 5, ilk 6 hatta ilk 10 bile beklemek çok zor. Bunun dışında Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mehmet Altıparmak da kovuldu bu galibiyetten sonra. Hadi Edin Iftar'ın kovulmasını anlıyorum ama bu öyle bir galibiyetten sonra Mehmet Altıparmak'ın kovulması bana saçma geldi. Nedenini bilmiyorum tabii. Kulüp içi sorunlar olabilir. Bunu da öğrenmek gerekir. Bunun dışında ekleyecek bir şeyim yok bu maç hakkında.
Erkan, senin söylemek istediğin bir şey var mı Trabzon Kasımpaşa hakkında?
Trabzon gene her zamanki gibi istikrarını konuşturamadı. Maça iyi başladı ama Vakayem'in çabası tek başına yeterli olmadı bence. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Gayet güzel bir galibiyet. Geriden geldiler. Koyta'yı tebrik ediyorum. Çok iyi futbol oynuyor son haftalarda.
Galatasaray Ankara Gücü mücadelesiyle devam edelim. Galatasaray 1-0 kazanmayı başardı. Maçta kaleyi bulan ilk isabet şutunda geldi gol. Dakika 45 artı 1'de. Erkan, seninle başlayalım Galatasaray'ı konuşmaya.
Şöyle söyleyeyim. Son 2-3 haftadır ben Galatasaray'ı konuşmak istemiyorum. Çünkü hiçbir ruh yok. Hiçbir ne bileyim tek başına Markao ve Saracchi'nin oynadığı bir oyun var. Normal bir oynanan futbol yok. Galatasaray hiç zevk vermiyor. Aynı Beşiktaş ve Trabzon'un olduğu gibi. Onun dışında yani dediğim gibi sadece Saracchi ve Markao ile olmaz bu iş. Artık diğer oyuncuların da burada ben varım deyip sahaya çıkmaları lazım. Öyle sahaya çıkmaları lazım. Ve bence Fatih Hoca'nın artık Fegoli'yi kazanması gerekiyor. Çünkü iyi bir Fegoli bu ligin içinden geçer. Gerçekten iyi bir Fegoli gerçekten bu ligi alt üst eder. Öyle söyleyeyim size. Acilen toparlanması gerekiyor Galatasaray'ın.
O zaman Beşiktaş Yeni Malatya maçıyla devam edelim. Beşiktaş da 1-0 kazanmayı başardı. Atan, sana bırakalım burada da söz.
Beşiktaş ilk yarıda çok iyi bir futbol oynadı fakat golü bulamadı. Yani rakip güzel savunma yaptı. O yüzden Beşiktaş ilk yarıda iyi futboluna rağmen golü atamadı ve birazcık zora soktu kendini. İkinci yarıda Larin güzel bir gol attı. Kilidi açtı. Tabii bir yerden golü yedikten sonra Beşiktaş yine son dakikalarda düşüşe geçti. Birkaç pozisyon verdiler. Fakat yine de gol yememeyi başarıp 3 puan aldılar. Ben Beşiktaş'ın galibiyet serisi yakalayacağını düşünüyorum hala. Çünkü günden güne iyiye gidiyor futbolları.
Antalyaspor Fenerbahçe maçıyla devam edelim. Fenerbahçe 2-1 kazandı ama çok daha fazlasını bulabileceği bir maçtı. Ferhat, seninle başlayalım.
Fenerbahçe'nin şu an için en büyük sorunu bitiricilik. Takım inanılmaz oynuyor. Harika oynuyor hatta. Şu an ligin açık ara en iyi futbol oynayan takımı. Yanına yaklaşabilen takım bile yok Fenerbahçe'nin. Futboluna yaklaşabilen bir takım bile yok. Yani sürekli atak, kazanılan toplar, ortalar, paslar, yani kaçan goller, duran toplar Fenerbahçe'nin her şeyi pozisyon. Bu maç yani Fenerbahçe'nin %100 tam tamına 8 tane pozisyonu var. Bunun dışında atılmış 2 gol var. Yani o pozisyonlar gol olsaydı maçın skorunu siz düşünün. Fenerbahçe dediğim gibi harika oynuyor. Bunda tabii ki Erol Bulut'un etkisi var. 2 haftadır Erol Bulut'un yaptığı değişiklikler maçı kazandırıyor. Önce geçen haftaki Sisse değişikliği, bu haftaki Perotti değişikliği. Yani Fenerbahçe her açıdan şu an ligin en iyisi. Şampiyonluğun en büyük adayı. Ben Fenerbahçe'nin bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Zaten şu an Fenerbahçe dediğim gibi yaklaşan bir takım bile yok. Fenerbahçe'den puan alabilecek bir takım bile yok. Ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe bu sene rakipsiz.
Abartma be kardeşim.
Bana göre biraz rakip abartılı oldu.
Bana göre Fenerbahçe
bu sene rakip. Zar zor 2-1 yeniyorsun.
Zar zor 2-1 yeniyorsun diyor. Yok, maçı izlemediysen konuşamazsın sen şu an bunu. Fenerbahçe yaklaşık 15-16 tane pozisyon kaçırdı. Bunun dışında kaçan boş kaleler, direkten dönen 5 top. Zar zor yenmedi. Fenerbahçe'de sadece bir bitiricilik sorunu var. Ben o sorunun da yapılan antrenmanlarla çözüleceğini düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin bu sezon bana göre ligde rakipsiz olduğunu düşünüyorum. Tabii bu zamanla değişebilir
ama şu an ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Kaçırıyorsan zorlandığının bir belirtisidir bu. Kaçırmaman lazım.
Ne alaka zorlandığından kaçırmak? Yani futbolda böyle şeyler olabiliyor. Gol futbolda kaçırabilirsin. Futbolda
bazen her şeyi yapabilirsin ama bazen bitiremezsin. Bu da bir zorlantı belirtisidir.
Ben sana katılmıyorum. Fenerbahçe gayet iyi oynayıp maç kazanıyor.
Ben kötü oynuyor demedim. İyi oynuyor ama söylediğin seviyelerde değil. O seviyede tek futbol oynayan bence Başakşehir.
Ben Başakşehir Fenerbahçe değil mi futbol oynuyor?
Ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben rakipsiz Başakşehir olduğunu kesinlikle düşünmüyorum.
Diyorsan, burada Fenerbahçe ya da başka maçları pek bir değerlendirmenin anlamı yok. Bence at gözlüklerinizi çıkarmalısınız.
Şöyle söylüyorum. Bence sen Fenerbahçeli kimliğinle konuşuyorsun. Rakipsiz diye bir şey yok.
Evet.
Tabii ki rakipli. Yani Süper Lig'den bahsediyoruz sonuçta. Öyle çok yani birinin fark atıp kolay kolay şampiyon olabileceği bir lig değil. Tabii ki Fenerbahçe şu an en iyi futbol oynayan takım ama ben 7. hafta itibariyle şu an çok abartıldığını, yani bu yorumunun çok abartılı olduğunu düşünüyorum.
Fenerbahçe'nin futboluna yaklaşan tek bir takım bile yok bu ligde.
Yani 7. hafta itibariyle bu kadar büyük konuşmak bence pek güzel bir durum değil.
Ben şunu eklemek istiyorum. Geçen hafta Başakşehir bu Antalya'ya 5 attı ve 11-11 oynandı maç. Onun dışında ben Fenerbahçe'nin iyi bir futbol oynadığını düşünüyorum. Bir saniye. Ben Fenerbahçe'nin iyi bir futbol oynadığını düşünüyorum. Ama Atan'ın dediği gibi çok abartıldığını düşünüyorum. Onun dışında Fenerbahçe iyi top oynamasının yanı sıra Fenerbahçe pozisyon da buluyor. Ama gel gelelim Antalya bu ligin en kötü defans yapan takımı. Hani Başakşehir'den de 5 yemiş. Tabii 10 kişi de eksik. Yani burada Fenerbahçe'nin çıtası bu maçlarda belli olmayacak. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş zorlu rakiplere karşı belli olacak bence Fenerbahçe'nin oynadığı futbol. Ama ben Ferhat'a bu yönde katılıyorum. Fenerbahçe şu an ligin en iyi top oynayan takımı. Başakşehir'den üstün değil ama. Hani çünkü Başakşehir gerçekten bir dominant bir futbol oynuyor. İlk iki haftaki görüntüsünü tamamen silmiş. Paris'e karşı da bunu gayet gösterdi. Ki ben iddia da ediyorum. Paris'e karşı ligimizdeki hiçbir takım bu kadar pozisyon bulamaz. Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray arasında bir kadro kursun. Gene o top oynayamazlar. Çünkü çok iyilerdi. Başka bir şey eklemek istemiyorum.
Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani bana göre tamam, ben Fenerbahçeli kimliğimi şu an biraz abartmış olabilirim. Evet, haklı da olabilirsiniz. Ama bence siz de birazcık Fenerbahçe antipatisiyle Fenerbahçe'yi biraz kötülüyorsunuz.
Ben burada bir şey söyleyeceğim. Ben araya gireceğim. Burada haksızlık
aramızda hiç kimse Fenerbahçe'yi kötülemedi bu arada.
Aynen. Haksızlık ediyorsun. Ben Fenerbahçe'nin ligde en iyi
takımı. Başakşehir Fenerbahçe'den iyi top oynuyor diyemezsiniz. Gözünü seveyim yani.
Ben demedim. Onu çoğul konuşma. Erkan'a söyle. Ben kendi adıma konuşacak olursam ben ligin en iyi takımının Fenerbahçe olduğunu söylüyorum. Düşünüyorum da. Sana burada katılıyorum. Ama yani rakipsiz olan bir takım 10 kişi kalan takımı 2-1 yenmez. Gider 6-7 tane atar bence. Yani kimse rakipsiz değil bu ligde.
Peki ben bence hiç çok abartmaya gerek yok.
Peki şunu soracağım. Ligin ilk iki haftasında Galatasaray'a denmedik şey bırakılmadı. Harika, Avrupa düzeyinde müthiş,
evet,
üst
düzey Paris, o zaman Real Madrid, nasıl bunu konuşuyorsak şu anda da Galatasaray'ı yerden yere vuruyoruz. Onu da biliyoruz yani.
Hayır, Galatasaray o zaman neden o kadar iyi top oynuyorsa 2-0, 2-1, 1-0 kazandı maçları? Neden?
Ama kimse rakipsiz demedi.
Tamam, ben Fenerbahçe'yi şu an öyle görüyorum demek ki. Bu benim fikrim, o sizin görüşünüz. Ama
katılıyorum sana, evet.
Şu
haklısın.
An ligin en iyi futbol oynayan takımı.
Evet, doğrudur.
Peki Fenerbahçe ligin en iyi top oynayan takımı diyoruz. Bu Caner'in bu maçta yaptığı 25 ortayı ne yapacağız? Kenar oyunu, hani kenardan yapılan orta üzerinden kurulan oyun ne kadar iyi olabilir ki?
Ben hemen burada söze girmek istiyorum. Bu bana birazcık şeyi hatırlatıyor. Beşiktaş'ın Şenol Güneş'e 3. senesini hatırlatıyor. Yani Beşiktaş iyi başlamıştı ama Caner sürekli kenardan ortalarla falan falan böyle işte neyse artık. Oyunu bir yerden sonra bitiriyordu. Fenerbahçe şu an bu sistemle maçları kazanıyor olabilir ama sürekli Caner'in üzerine oynanırsa yani bir yerden sonra düşüşe geçer ama orta saha odaklı Sosa'nın etrafında oynanan bir futbolu olursa bence Fenerbahçe yükselişe geçmeye devam eder. Ama işi
maç içinde
Caner'e
bir kere bile o
lazım.
Senin söylediğin oyunu göremedik Atan. Bunu da ekliyorum.
Bence Sosa etrafında oynanması gereken bir oyun olmalı.
Evet.
Eğer Caner etrafında oynanırsa Fenerbahçe galibiyet serisini unutsun bence.
Geçen senenin çünkü yıldızı Sosa, ligin yıldızı yani. Bakıyorsun Fenerbahçe'de hani hiçbir şey yapamıyor. Çünkü sürekli uzun top, sürekli orta olmuyor böyle şeyler yani.
Ben buna katılmıyorum. Ozan'ın golünü en küçük örnekle gösterebilirim. Fenerbahçe'nin bu maçta attığı Ozan'ın golü, Perotti'nin golü hiçbir ortayla gelmedi. Ortadan oyunla geldi. Fenerbahçe'nin zaten ve bu arada Caner'in ortalarına tamam isabetsiz ortaları da var Caner'in ama bu maçta Fenerbahçe'nin kaçırdığı 10-15 tane net pozisyonun 6-7'si Caner'in ortalarıyla geldi. Orada forvetlerin, futbolcuların beceriksizliği devreye giriyor. Burada Caner'e suç bulamam. Belki o Caner'in ortalarıyla Fenerbahçe bu maçta 2-3 gol de atabilirdi yani. Net boş kale pozisyonlar kaçtı. Ben burada yine size katılmıyorum. Tabii ki de haklısınız. Sürekli Caner'in kanadından gelinmez. Burada doğrusunuz. Sosa gibi bir oyuncu varken orta sahada Ozan Tufan, Pelkas, sonra Valencia varken Perotti de eklendi. Sürekli ortayla gelmek saçma. Evet ama zaten Fenerbahçe sürekli ortayla gelmiyor. Atılan gollerde de bariz belli. Birinde Valencia'nın Ozan'a çıkardığı bir top var. Sosa'nın Valencia'ya attığı pasta. Diğerinde yine Perotti'nin kendi becerisiyle aldığı bir penaltı var. Yani sürekli Fenerbahçe kanattan geliyor. Caner'in ortalarıyla geliyor. Fenerbahçe'nin başka bir oyun stili diye bir şey yok. Fenerbahçe ortadan da geliyor.
Bu kadar Fenerbahçe'yi konuştuğumuz yeter bence. Sheffield United Manchester City maçıyla Premier Lig'e geçiş yapıyoruz. Manchester City 28. dakikada Kyle Walker'ın bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı. Erkan seninle başlayalım. Manchester City
yani
konuşmaya.
Maç adına zaten en güzel şey o goldü. Çok güzel bir goldü çünkü. Walker'ın klasına yakışır bir goldü. Mahrez çok etkiledi maçta. Ben Mahrez'i çok beğendim maçta. Hani gayet iyi oynadı. Onun dışında City'nin artık yavaş yavaş form yakalayacağını ve seri yakalayacağını düşünüyorum. Şu saatten sonra kolay kolay hani sürpriz mağlubiyetlerinin ardından puan vereceklerini düşünmüyorum. Bu.
Bana göre Ramsdale bu maçın adamıydı. Çok iyiydi. Farka gidebilecek bir maçta takımın oyunda tuttu. Ama size çok bariz bir şekilde bitiricilik sıkıntısı var. Gol yollarında bariz bir sıkıntı var yani. Eskisi gibi değil. Bu şekilde oynarlarsa gol atamamaya devam ederlerse bu sezon ben sizin işini çok zor buluyorum. Ve City'nin kolay kolay bu sezon bir şampiyonluk adayı olarak da görmüyorum. Bu kadar.
Ben de Manchester City'nin gol yollarında büyük sıkıntı yaşadığını düşünüyorum Ferhat gibi. Yani Walker çok güzel bir gol attı. Ama maçın adamı bence de Ramsdale'di bu arada. Yani Sheffield'ın kalecisi iyi bir iş çıkardı bu maçta. Yani City'nin Sheffield'ı yenmesi sürpriz değil. Normal tabii ki. Ama ben hala City'nin iyi futbol oynadığını düşünmüyorum ve yani Erkan'a şu konuda katılmayacağım. Ben hani günden güne iyiye gideceklerini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ortada göze güzel gelen bir futbol yok. Bitiricilik konusunda çok eksikler var. Çok çok acil bir toparlanmaya ihtiyacı var Manchester City'nin.
Burnley Chelsea maçıyla devam edelim. Chelsea 3-0 kazanmayı başardı. Van Dijk artık bence hak ettiği yerlere geldi sonunda. Şu ligde top oynamadan öyle ilk 10 sırada olalım, şey yapalım, zamanı bitiyor Burnley'nin bu ligden düşmesi için. Daha doğrusu Van Dijk kovarlarsa devam etmelerinde sıkıntı yok ama Burnley'nin ligden düşmesi için her türlü şey yapacağım yani. Burada her türlü Burnley'i gömme işini ben yapacağım. Özellikle.
Bu arada son dakika haberi geldi. Alt yazılarda yazılı yazıyor. Maradona beyin ameliyatı geçirecek saat 2'de.
Süper bilgi. Geçmiş olsun.
Chelsea Burnley maçıyla da Ferhat seninle başlayalım.
Bana göre Ziyech geldiği gibi takımı cuk oturdu. Çok kaliteli bir hücum hattı var Chelsea'nin. Tek sıkıntısı stoper ve kaleydi. Kaleci sorunuydu. O problemler de Silva Mendy sayesinde çözülmüş görünüyor. Yani Chelsea'nin şu an için hiçbir bölgesi sırıtmıyor bu maç özelinde. Bu takım bana göre bu sezonun şampiyonluk adaylarından biri olma yolunda ilerliyor. İyi de oynuyor Chelsea. Ben Chelsea'nin oyununu beğendim bu maç içinde. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Haftalardır Chelsea'nin puan kaybettiği maçlara bakıyorum. Kalede Kepa ya da Caballero vardı. Futbolcunun arkasındaki kaleciye bir güveni yoktu. Şimdi Mendy gayet iyi oynuyor. 6 maçta 5 maç 6 maç oynadı. Hiç daha kalesinde gol görmedi Mendy. Ben bunun Mendy'nin bu Chelsea galibiyetlerinin büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Ziyeh'e değineceğim. Yani çok kaliteli bir futbolcu. Şu an Premier Lig'in bana göre en zeki futbolcularından biri. Çok hoşuma gidiyor oyun stili, oyun becerisi. Yani Ziyeh bu sene Chelsea'yi farklı bir seviyeye daha çıkartabilir.
Bence Ziyech'ten çok Werner'i konuşmalıyız. Werner bu takıma inanılmaz uyum sağladı. Çünkü her topta var. Araya koşu yapıyor, iyi bitirici. Tam bir Alman disipliniyle oynuyor Werner. Onun dışında ben Kante'yi beğendim. Her zamanki futbolunu oynadı. Her yerdeydi. Resmen 16-17 kilometre falan koşmuştur. Ciğersiz. Sanırım küçükken yam yamdı zaten. Hani yani o yam yamlığını konuşturarak iyi bir koşu şeyi sağladı, düzeyi sağladı. Onun dışında Chelsea'nin iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama Ferhat'ın söylediği gibi şampiyonluk adayı olabileceğini düşünmüyorum. Bence ilk dörtte bitirir. Ama şampiyonluk potası için bence uzakta kalabilir. Çünkü Liverpool ve City var daha bu ligde.
Bence Tottenham var.
Manchester'dan
önce Tottenham var yani.
Aynen.
Neyse.
Liverpool West Ham maçıyla devam edelim. Liverpool yine geriye düştü. Maçı kazanmayı bildi ama bu geriye düşüşlerin sonu ne olacak? Bir yerde dönemeyecekler. O dönemedikleri yerde ne olacak onu merak ediyorum. Atan seninle başlayalım Liverpool West Ham maçını konuşmaya.
Ben Liverpool'u yine beğenmedim. Liverpool'u son haftalarda hiç beğenmiyorum. Çünkü yani ben hala bu Liverpool'u beğenmememin sebebini Van Dijk'a bağlıyorum. Açıkçası Van Dijk yokken takımda bir birlik, beraberlik, bir sinerji olmuyor. Hem Van Dijk yokken defans olarak yani sanki o bölgede birbirine bir güvensizlik var takımda. Hem orta saha defansa güvenmiyor, hem kaleci defansa güvenmiyor. Böyle yani defansta büyük bir problem olduğu ortada. Hücum hattında da yani hani o hücum hattının daha fazla gol atmasını beklersiniz. Açıkçası yaratıcılık da yok şu an Liverpool'da. Yani Liverpool'da çoğu şey eksik. Tek artı olan şey puan alabilmek. Bu futbolla bile puan alabilmek. Yani Liverpool'un tek artısı şu an bu. Jota için konuşmam gerekirse yani onun için son haftalar iyi geçiyor. Gollerini atıyor. Form tuttu diyebiliriz. Yani form yakaladı. Onun dışında yani söyleyecek pek bir şeyim yok. Van Dijk'ın hemen geri dönmesini istiyorum ama tabii bu da pek imkanlı bir durum değil. Yani Liverpool'un acilen toparlanması lazım ama kötüyken de 3 puan alabilmek büyük bir artı.
Bana göre Aston Villa'dan 7 yedikten sonra herkes Liverpool düşmesini bekliyordu. Ama daha güçlü bir şekilde kalktı Liverpool. O maçtan sonra daha yenilgileri yok. Büyük takım olmak bana göre budur. Bu sene de bana göre Liverpool en büyük şampiyonluk adayı Tottenham'la beraber. Belki buraya Chelsea'yi de ekleyebilirim az önce dediğim gibi. Şakir oyuna girdi. Harika bir asist yaptı. Yani Jota'nın golünün yarısından fazlası ona ait. Bunun dışında Jota'nın ben bu sene için Liverpool'un tam isabet bir transfer olduğunu düşünüyorum. Son maçlarda da bunu gösterdi Jota. Bunun dışında maç içinde de form alsın bir pozisyonu var. İnanılmaz bir bencillik yaptı. Yanına verse gol olacaktı. Maçın kırılma anı bana göre buydu. Van Dijk'ın ve Fabinho'nun yoklarında Natalian Philips oynadı orada. Pek sırıtmadı ama ama yani ne olursa olsun Liverpool kalitesinde bir stoper mi? Tabii ki de değil. Yani çok tartışılır. Sene başında Championship takımlarının istediği bir stoperdi. Ama Van Dijk sakatlanınca Liverpool'a göndermekten vazgeçti. Üstüne bir de Fabinho'nun sakatlığı da gelince Nathaniel Phillips oynadı. Yani Matip'e güvenmiyor demek ki. Bilmiyorum artık, Liverpool'un Atahan dediği gibi şu geri düşme sorununu çözmesi lazım. Her maç geriden geliyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Bu şekilde gitmez. Liverpool'un en büyük şeyi, sınavı bu haftaki Manchester City maçı olacak bana göre. Bu maçla beraber zaten Liverpool'u ve City'yi daha rahat konuşabileceğiz.
Manchester United Arsenal maçıyla devam edelim. Arsenal 1-0 kazanmayı başardı. Pogba'nın büyük bir hatayla yaptığı penaltıyla, Aubameyang'ın penaltı golünde Arsenal 1-0'lık üstünlüğü yakaladı ve korumayı başardı. Zaten maçın son dakikalarında artık Arsenal savunmasında 6 kişi vardı. 6 tane net savunma oyuncusu vardı. 4 stoper, 2 bek. United'da değişik bir şekilde baklava orta sahayla çıktı ve bu orta sahayla aslında hafta içinde başarılı olmuşlardı Şampiyonlar Ligi'nde ama bu sefer yaratıcılıktan uzaklardı. Erkan, seninle başlayalım.
Abi dediğin gibi yaratıcılıktan uzaktı ama bundaki en büyük etken Elneny ve Thomas Partey orta sahasıydı. Tamamen defansif bir orta sahayla çıktı Arsenal. Ve bunda etkili de oldular açıkçası. Çünkü hem Partey hem Elneny rakiplerini çok rahatsız ettiler. Sürekli şarjaydı iki oyuncu da. Ve o yüzden Manchester United orta sahası çok zorlandı. Sürekli bir üretkenlik sıkıntısı çektiler. Hani tek başına hani orada yeterli olmadı bence orta sahalar, Manchester United orta sahaları. Onun dışında Rashford çok uğraştı. Ama hani tek başına ne yapabilirsiniz Premier Lig'de? Bir şey olmadı. Ama ben Arsenal'ı, yani Manchester United'den daha çok Arsenal'ı daha çok beğendim. Bence galibiyeti de hak ettiler. Skoru bulup skoru korudular. Elneny ve Thomas Partey orta sahası ikiliyle bu ikiliye bence Aubameyang da katıldı. Ve hani ilk haklı bir galibiyet elde ettiler.
Ben de Erkan'a katılıyorum. Yani haklı bir galibiyet Arsenal'ın. Yani bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi. Arsenal haklı bir galibiyet aldı demek. Yani Manchester United deplasmanında yapabilecekleri en iyi şeyi yaptılar bence. Skoru aldılar ve korudular. Yani Manchester United mı daha kötü, Arsenal mı daha kötü? Bu maçta karar veremedim. İkisi de iyi değil ama bundan eminim. Yani ben hala Aubameyang'ın forvetle oynaması, tam bir santraforda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir dizilim yaparsa Arsenal, yani Arteta daha doğrusu, galibiyete daha kolay bir şekilde ulaşırlar bence. Ama ben yine de Arsenal'ın da United'ın da oynadığı futbolu beğenmedim. Zaten maç da sıkıcıydı. Arsenal biraz daha iyiydi maçta sanki. Ama zevksiz bir maçtı. Yani ismine yakışır bir maç değildi. Oynanan futbol öyle değildi yani. Yani iki takımı da beğenmediğimi tekrar dile getiriyorum.
Bana göre United'da Fernandes dışında teknik kapasitesi üst düzey olan bir tane bile oyuncu yok. Yani sonra dönüyorum defans hattına bakıyorum. Bissaka dışında berbat bir defans hattı var. Yani United bana göre artık orta siklet bir takıma döndü. Son yıllarda hiçbir başarısı yok. Bu kadro disiplini ve boş para harcama politikasıyla bu böyle de gitmeye devam edecektir United adına. Onun dışında Arsenal'a gelirsek, yani bu maçı kazanmış olabilir Arsenal ama oynadığı futbol keyif vermemeye devam ediyor. Ya tabii haklısınız. Size de katılıyorum. United deplasmanı oynanması gerektiği gibi oynadı aslında Arsenal. Ama yine de yani eski maçlara baktığımız zaman Arsenal'dan o eski Arsenal'ı göremiyorsun. Partey ve Elneny'nin orta sahası çok defansif olmuş Erkan'ın dediği gibi. Ama yani ikisi de harika oynadı. Özellikle Elneny. Yani Arsenal'ın bel kemiğiydi diyebilirim bu maç için. Gol yollarına çok etkisizler. Ben buradaki en büyük problemim Aubameyang'ın kanat oynaması olduğunu düşünüyorum. Oyuncu, yani forvet oyuncusu geçen senenin Vardy ile beraber gol kralı Aubameyang. Forvet de atmış, golleri kanatta atmamış ki yani. Bu çok bariz bir şey ama Arteta haftalardır bu saçmalıklarına devam ediyor. Ben ama şöyle bir şey diyeyim. Arsenal hücum alanındaki etkinliğini artırırsa ve Elneny parti orta sahası bu şekilde devam etmeli bana göre. Bu şekilde devam ederse Arsenal bu ligi ilk 5, ilk 6 içinde bitirebilir.
Evet, United Arsenal maçında konuştuk. Tottenham'la devam edelim. Tottenham 2-1 kazandı ve Gareth Bale da ilk golünü attı. Aslında Gareth Bale'ın golündeki asistler Reguilon'dan geldiği için bir Real Madrid ortaklığı Tottenham'da işler hale gelmiş oldu. Ferhat, seninle başlayalım. Çünkü Bale'ın dönüşünü en çok bekleyen sendin içimizde.
Evet. Tottenham benim bu seneki favori takımım. Premier Lig'de şampiyon olmasını istediğim takım. Ama önce maçta bir pozisyon var. Yani bir hakem Brighton'ın golünden önceki pozisyonda VAR'a bakıp nasıl faul vermez aklım almıyor. Yani Türkiye Ligi'nde bu olsa şu an kaos çıkmıştı. Premier Lig'de belki bu kaçıncı hakem hatası. Ben artık saymaktan bıktım. Saçma saçma penaltılar, böyle pozisyonlar. Yani Premier Lig hakemleri bir de dünyanın en prestijli liginin hakemi. Nasıl böyle hatalar yapıyorlar? Benim aklım almıyor. Bunun dışında oyuna gelecek olursak Tottenham iyi bir oyun oynuyor. Keyif veriyor. Birazcık zor maçları zor kazanıyor ama bence o ilerideki de değil de yani ilerideki oyuncular da çok becerikli ama bir beceriksizlik var Tottenham üzerinde. Bana göre Bale bu takıma tamamen oturmasıyla beraber Liverpool'la beraber Tottenham şampiyonun en büyük iki adayından biri olacak. Kane, Son, Bale üçlüsü bu ligde kartları yeniden dağıttıracak bir üçlü. Bunun dışında ben Brighton'da zaten haftalardır değiniyoruz. Erkan'ın çok beğendiği bir oyuncu Lamptey. Yani inanılmaz bir oyuncu. Bu maçta da golünü attı zaten, kendini gösterdi. Ama ben Lamptey'in bu sezon bitiminde takımda kolay kolay Brighton'ın takımı tutabileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle dışarıya ya da Premier Lig'de bir takıma transfer yapar. Çok kaliteli bir futbolcu.
Ferhat, bence önce adını doğru telaffuz et. Tarık Lamptey. O adama karşı birazcık saygılı olalım. Bence Tarık Lamptey'in müthiş çabası Brighton'a yeterli olmalı. Tek başına gene ne yapabilirsiniz Premier Lig'de? Onu soruyorum size. Onun dışında Tottenham gerçekten bu sene Premier Lig'de en zevkli, en göze hoş gelen futbol oynuyor bence. Son yani formunun bence zirvesinde bir tık daha üst futbolu oynayamaz bence Son. Yani inanılmaz iyi oynuyor bence Son. Ve Kane ikilisi. Bale'ı buna istersem katarım, istemezsem katmam. Yani Bale'ın bunlara çok bir şey katacağını düşünmüyorum. Çünkü Real Madrid'de de gördük. Ama Son ve Kane inanılmaz iyi bir ikili. Hani geçen seneki Mane Salah, Mane Firmino ikilisi gibi bence. Ama Kane ve Son ikilisi harika bir ikili.
Leicester maçıyla da son noktayı koyalım. 4-1 kazandı Leicester. Cengiz bu hafta da bir asist yapmayı başardı. Atahan'a bırakıyorum hemen sözü.
Ben açıkçası bu maçta Leicester'ı çok beğendim. Çok net bir galibiyet aldılar zaten 4-1. Yani Leicester çok fazla gol atıyor. Çok güzel hücum yapıyorlar. Takım kadro olarak da bence kaliteli bir kadrosu var. Cengiz konusuna geleceğim hemen. Ve çok uzatmayacağım sözü. Cengiz yine sonradan girdi, asistini yaptı. Ben açıkçası Cengiz'in daha fazla artık kadroda, yani daha fazla oyunda olması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla süre almalı. Çünkü Cengiz daha fazla süre alırsa bence daha çok katkıda bulunur ve Leicester hücumunu daha da yukarıya taşır. Asistleriyle olsun, golleriyle olsun, yaratıcılığıyla olsun. Ben Cengiz'in her türlü çok fazla katkı verebileceğini düşünüyorum.
Bana göre haftalardır Marcelo Bielsa'nın futbolunu övüyoruz. Ama Leicester City bu maçta Marcelo Bielsa'yı ve ekibini domine etti yani. Harika futbol oynadı. Tielemans vardı ve sonradan oyuna giren Cengiz çok iyiydi. Madison'ın Cengiz'e gol öncesinde attığı pas çok güzeldi. Cengiz'in vardı yaptığı asist harikaydı. Yani bana göre Cengiz bu takımın yerleşmeli, yani bu takımda oynamalı artık. Geçen UEFA maçında zaten ilk 11 başladı ama çok etkili olmadı. Tabii direkten dönen 2-3 tane topu vardı ama 60'ta 65'te oyundan aldılar Cengiz'i. Ben Cengiz'in birkaç maç daha böyle sonradan oyuna gireceğini düşünüyorum. Ve sonrasında bu takıma tamamen oturacağını, gol ve asist katkısı yapacağını düşünüyorum. Leicester'ın da bu haftaki oyununu çok beğendim. Ben Leicester'ın da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ve devam etmesini de istiyorum. Sonuçta bizim yüzümüzü güldüren, bizi gururlandıran iki tane futbolcumuz orada, milli gururlarımız orada, Cengiz ve Çağlar. Ama Çağlar'ın da dönmesiyle bu takım savunmada biraz zorlanıyorlar. Savunmayı da yapmaya başlayacaktır. Ve Leicester City de bu sezon ligi ilk 4, ilk 5 içinde bitirebilir.
Oradan Golü Var'ın 10. bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Ayrıca bizi Instagram ve Twitter'da OGV Spor hesabından takip edebilirsiniz.